Ayrım 4, sayfa 45. Hava değişimi. Aynı gün öğleden sonra başka bir yere götürdüler beni. O zamana kadar tek bir odada geçirmiştim tutukluluğumu. Şimdi ise bundan sonraki günlerde hapishanem olacak olan bir hücreye getirmişlerdi. 1,5'a 2 metre boyutlarında olan bu hücre karanlık, rutubetli ve soğuktu. Biricik havalandırma deliği kapının üst köşesindeki 5 santim çapındaki gözdü. Kapı dökme demirdendi ve yalnızca dışarıdan açılabilen çifte bir kilidi vardı. Buna rağmen yine de ellerimden ve ayaklarımdan bağlanmış, çıplak ve gözlerim bantlı olarak tutuyorlardı beni içeride. Geceleyin yeniden sorguya aldılar. Gelen ulusal muhafızlarda 2. şube amiri olan ve sorumluluğunda bulunduğum Üsteğmen Kastevlio idi. Daha çok adam vardı yanında. Kelepçelerini çıkarın diye emretti. Üstünde bir dizi klasör bulunan bir yazı masasının yanına oturttular beni. Bu klasörlerde ne olduğunu biliyor musun? Diye sordu Kastevlio. Hayır dedim. Bunlar da sizin hakkınızda, ERP'liler hakkında bilgi var. Bir hayli bilgi var hem de. Klasörlerden birini aldı. ERP'nin gelecekteki eylemleri üzerine planlar var bunun içinde. Birkaç çizelge gösterdi. Burası saldırmayı düşündüğünüz hava kuvvetleri. Kaç tüfeğiniz var? Bilmiyorum. Elinizde kaç tüfek olduğunu biliyoruz. Öldürdüğünüz muhafızların ve polislerin sayısına dayanarak hesapladık bunu. Şimdi aynı hesabı sana da yapacağız. Bloom'da 2 ama bunların Lyco'da bomba patladığında yanımıza düşen bir tanesi bizde. Alvarez Meza'da 2, Obrehuela'da 2 vesaire vesaire. Demek ki şu anda elinizde 18-20 tüfek var. Bu tüfeklerin hepsi kendi halinde köylü vatandaşların hayatına mal oldu. Muhafızlar ve polisler köylü çocuklarıdır çünkü. Bundan haberiniz var mıydı? Alvarez Meza'da parayı almak yetmedi size. Bir de o delikanlıları öldürmeniz gerekiyordu. Yere yatırıp kurşunu bastınız. Ne demeye öldürdünüz ki onları? Tamam, zenginlerden bir şey koparmanıza kimsenin itirazı yok. 15.000 kolon o insanlar için devede kulak bir paradır. Ama bir de merhum muhafızların ailelerini, zavallı çocuklarını görün siz şimdi. Geçinebilmek için nasıl akla karayı seçiyorlar? Hizmet ettikleri heriflerin onlara el uzattığını mı sanıyorsun? Bir muhafızın kaç para kazandığından haberin var mı senin? Ayda 270 kolon. Mesleklerine bağlı olmalarına rağmen ellerine geçen para sürünmelerine ancak yetiyor. Yoksa onların yaptığı bu iş bir meslek sayılmaz mı? Söylesene, bu bir meslek midir? Elbette diye karşılık verdim. Kendilerini soyanların servetine bekçilik ediyorlar. Ayda 270 kolon kazandıklarını kendiniz söylüyorsunuz. Ama binlerce kolona bekçilik ediyorken ölüyorlar. Niye sağ bırakmadınız onları? Evet, yoldaşların parayı almak istediklerini anlamıyor musunuz? Anlamaz mıyım? Ama sadece parayı ve tüfekleri alıp onları sağ bırakabilirdiniz. Hayır, bunun olamayacağını biliyorsunuz. Ne geçti elinize öyle yapmakla? Keşke saldırsalardı size. Çünkü onları öldürmenizden önce gerillalara bayağı sempati duyuyorlardı. Öyle değil mi çocuklar? Diyerek sorguda bulunan öteki adamlara döndü Kastevlio. Evet Üsteğmen, doğru söylediniz. Bak işte onlar da söylüyor bunu. Pekala, elinizde 18 ile 20 tüfek bulunduğu doğru değil mi? Bunlarla mı hava kuvvetlerine saldıracaktınız? Daha önce sözünü ettiği planı açıklamaya girişti Kastevlio. Aralarında söz konusu bölgenin krokisiyle araştırma ve inceleme sonuçlarının da yer aldığı bu belgeler, ERP'nin oluşturduğu stratejik bilgiler arşivindendi. Valle kaçarken bu belgeleri de yanında götürmüş, ulusal muhafızlar evini arayınca onların eline geçmişti. ERP kışlalara saldırıyı hiçbir zaman eylem kapsamına almamıştı. Çünkü askerlerin hepsi değil, yalnızca ordunun içindeki faşist klik halkın düşmanı olarak görülüyordu. Klasördeki belgelerde şunlar vardı: iç yapı, büyük giriş kapısında her zaman duran nöbetçilerin sayısı, kışla çevresinin betimlenmesi, kışlanın çevresindeki en önemli fabrikalar, buralarda çalışan işçilerin sayısı, fabrikalarla kışla arasındaki uzaklıklar, yaya yolları ve benzeri. Bir kışla saldırısı için çok iyi bir çalışma bu dedi Kastevlio. Örneğin burada yeterince G3 tüfekleriniz var zaten. Askeri konularda uzman bir kişi için saldırı düzenlemek çok kolay bir iştir. Kışla saldırısının bundan sonraki eyleminiz olduğunu sanıyoruz. Ayrıca başka silahlarla donanmış olarak askeri komitenin de katılacağı büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğunuz yolunda haberler aldık. Ne zaman olacaktı bu eylem? bilmiyorum. Askeri konularda fazla bilgim yok. Ama bir kışlaya saldırmak bana öyle basit bir şey gibi gelmiyor. Neden? Örneğin benim için çocuk oyuncağı olurdu bu, diye devam etti Castillo. 13 tüfekle ve iyi hazırlanmış insanlarla kolayca basardım hava kuvvetlerini. Ben ve 6 kişi kışlaya saldırırız. İyi bir telsiz donanımıyla çok kolay olur. Paloma ve ben her şeyi koordine ederiz. Patlayıcıları teker teker uçaklara yerleştirip patlamaları eşleriz. Sonra çıkış kapısını tutarız ve oradan megafonla teslim olmaları çağrısında bulunuruz. Eğer teslim olmazlarsa bütün uçakları havaya uçuracağımızı bildiririz. Bize inanmalarını sağlamak için de ilk patlamayı gerçekleştiririz. Kalıbımı basarım ki o saat teslim olurlar. Fazla tüfeğe ve adama gerek olmadığını görüyorsun. Önemli olan tek şey cesaret ve zekadır. Böyle konuşurken ordusunu ve ordusunun çapını küçümsediğini belli ediyordu. Pekala, dedi. Bizimle iyilikle işbirliği yapman için fırsat tanıdık sana. Yarın Koko'yu, Şon'u ya da Baltazar'ı ele geçireceğiz. Sen Mugue'yle gidip arayacağız onları. Nerede olduklarını söylemek zorundasın. Ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Siz de onları içeride koruyorsunuz. Zavallı Felix aylardan beri burada. Acaba Don Kamba bir FLP üyesinden söz ediyordu? Ya da ötekiler parmaklarını kıpırdatmış mıdır onun için? Eğer sizden biri olsaydım serbest bırakılmanız için çoktan bir para babası kaçırmıştım. Koko, Chon, Don Kamba, FP'leri şişko hepsi. Hiçbiri değmez kendinizi adamaya. Castillo'nun bütün bu gevezeliklerinin amacı direncimi kırmak ve yoldaşları ele vermemi sağlamaktı. Ola ki işbirliğine hazırsam duyabileceğim vicdan azabından kurtarmak istiyordu beni. Bana bakın, dedim. Eğer beni kurtarmak istiyorlarsa onların bilebileceği bir iş bu. Ama ben kimseyi ele vermem. Hiç kimsenin ölüm fermanını imzalamam. Onların öldürüleceklerini kim söylüyor ki? Madem öyle, neden beni dava açmaksızın tutuyorsunuz burada? Neden bir mahkemeye çıkarmıyorsunuz? Neredeyse haykırarak karşılık verdi Castillo. Sen bizi aptal mı sanıyorsun? Bir kere hiç tanık yok. Herkes korkuyor ifade vermekten. Gerillalardan ödü kopuyor milletin. İkincisi, mahkemeler gerillalara propaganda olanağı sağlamaktan başka bir işe yaramıyor. Halkın çektiği bütün sıkıntılardan ve El Salvador'da daha ne kadar aksaklık varsa topundan devleti sorumlu gösteriyor, vatandaşın sempatisini kazanıyorsunuz. Bunların en iyi örneğini Caceres Prendes'teki mahkemede gördük. Yargıçlar korkuyordu, jüri üyeleri de. Sonuçta bütün kötülükler hükümetin ve güvenlik güçlerinin üstüne yıkıldı. Gerillaları birkaç ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakacak olan mahkemelere çıkarıp da kendimizi bir kere daha rezil etmeyeceğiz, hayır. Demek mahkemeye çıkarılmayacağız. Bu durumda sokakta ölü bulunmaktan başka seçeneğimiz yok öyleyse. Hayır, bu eskidendi. Şimdi başka türlü hallediyoruz. Artık gömüleceğimiz anlamına mı geliyor bu? Hayır, eğer bizimle işbirliği yaparsanız yurt dışına çıkarıyoruz sizi. Tamam, dedi. Sanırım yeterince konuştuk. Şöyle iyice bir düşünüp taşın bakalım. Orada bulunan birkaç muhafıza seslendi ve yeniden hücreme geri götürüldüm. Saat sabahın ikisine doğru beni almaya geldiler. Elim kolum bağlı, gözlerim bantlı olarak tek bir söz etmeksizin bir araca bindirdiler ve kışlayı geride bıraktık. 45 dakikalık bir yolculuktan sonra araç durdu. Arka koltukta oturanlardan biri, "Josefina," dedi. "Günlerin sayılı. Hiçbir şekilde sağ çıkamazsın buradan. Senin için en iyisi konuşmaktır. Şefi memnun edecek bir şeyler söyle, yoksa öldürmek zorunda kalacağız seni. Baltazar'ın asıl adı ne örneğin? Paralar nerede?" "Bilmiyorum," diye yanıtladım. Öfkeli bir sesle devam etti. "Seni uzman polise götürmek için yarım saat daha beklememiz gerekiyor. Şu anda işleri var." Beni aracı aldıkları andan başlayarak pek çok varsayım yürütmeye girişmiştim kafamda. Nereye götüreceklerdi beni? Sonunda öldürüp cesedimi bir taraflara mı atacaklardı acaba? Yoksa Puerta del Diablo kayalıklarından aşağı mı sarkıtacaklardı? San Salvador'un güneydoğusunda bir dağın tepesinde kapı biçiminde önü derin bir uçuruma açılan bu kayalıklar turistlerin gezinti yerlerinden biriydi. Tutukluları baş aşağı sarkıtıp konuşmazlarsa yere bırakmakla, korkutarak ya da Prado mobilya fabrikasından sendikacı bir kadına yaptıkları gibi uçurumun ağzındaki bir Hint armudu ağacının dalına bağlayıp giderek zulüm ve işkence ettikleri gözde bir mekandı. Beni kayalıklara götürdükleri düşüncesi kafamda öylesine yer etmişti ki bütün yolculuk boyunca oraya giden yolun dar virajlarından geçiyormuşuz sanıyordum ama Bunu doğrulayacak bir hareketini hissetmiyordum aracın. Bir takım şeyler sorduktan sonra beni konuşturmada en üstünü olarak gördükleri uzman polise vereceklerini söyleyince Puerta del Diablo'ya kafa yormayı bırakıp karşıma çıkabilecek işkence yöntemlerinin neler olabileceğini düşünmeye başladım. Bunlar işkence ettikleri kişiyi bilinci dışında konuşturabilecek duruma gelmişler midir sorusu bir an için bütün benliğimi korkuyla doldurdu. Ürpertiyordu bu beni. O zaman işimiz tümden biter diyordum ve soruyordum kendime. Öteki tutukluları sağ bırakmalarının nedeni onlardan yararlanmalarıydı. Ama nasıl, hangi şekilde yararlanıyorlardı onlardan? Bir yanıt bulmaya çalışırken bu düşünceler aklımı karıştırıyor, kafam duracak gibi oluyordu. Aradan yaklaşık yarım saat geçti. Hala aracın arka koltuğunda yatıyordum. Sonunda birisi tamam dedi. Zaman geldi. İyilik neymiş öğrenmeye hazırlan. Gününü gösterecekler sana. İyilikten anlamayacak kadar aptalsın sen. Duran araca birisi girdi. Arkamızda bir aracın daha olduğunu fark etmiştim. Çünkü konuşurlarken biri söyle onlara da geride kalmasınlar demişti. Ve hızlanan bir aracın motor sesini duymuştum. Artık nerede öldüreceklerini ya da nerede bulunduğumuzu düşünecek bir hal kalmamıştı bende. Bu tür gezintiler aşağı yukarı her gün yineleniyordu. Bazen kışla çevresini geride bıraktığımızı, bazen de fazla uzaklaşmadığımızı hissediyordum. İki araçla gidiyorduk. Kendilerine eşlik edilmesi gereğini duyuyorlardı. Kışla çevresinden uzaklaşmadığımızda ana kapının önündeki tümsekli zemini hissetmiyordum. Birkaç tur atıp duruyorlardı o zaman. Her gece saat 9 sularında gelip beni götürecekleri beklentisi içine giriyordum. İki ya da üç kişi olarak geliyorlardı. Kapıyı açıp ayağa kalk diyorlardı. Biraz hoşça vakit geçireceksin bizimle. Şunun kelepçelerine iyi bakın, gözlerini bantlayın. Hücrede çıplak tutulduğum ilk günlerde dışarıya götürürken giysi getiriyorlardı. Döndüğümüzde onları geri vermek zorundaydım. Bazen beni aşağı götürüyor, ikinci kata bırakıyorlardı. Saatler geçiyordu orada. Ara sıra birisi başımda bekleyene şimdi geliyorlar onu almaya demek için uğruyordu. Göreceksin az sonra yine sorguya çekecekler seni. Ne alıyor ne de sorguya çekiyorlardı. Beni yıldırmak içindi bütün bunlar. Araçtaki durumun aynısıydı. Bunun hiç değişmeyeceği sanısının yol açtığı belirsizlik ve umutsuzluk çok korkunçtu. Moralimi çökertmeye, direncimi kırmaya, öldürme korkutmacaları ve yeni işkencelerle aklımı karıştırmaya çalışıyorlardı. Bütün tutuklular sayısız işkenceye, zulme, aşağılanma ve kötü davranışlara uğratılıyordu. Bildiklerini, bağlantılarını açıklamaları için başvurulan her zamanki yöntemdi bu. Karanlık, kesin sessizlik, en küçük bir kişisel eşyanın bile bırakılmaması, bedensel gereksinimlerin giderilmesi sırasında uğranılan pis davranışlar ve benzeri, bütün bunlar işkencenin bir parçasıdır. İşkence olayı bizde yalnızca vurmalardan, tekmelerden, elektrik akımına tutmalardan ve diktatörlüğün uyguladığı öteki incelikli taktiklerden oluşmaz. İnsanı sonsuz acılar içinde ölüme dek götüren şeylerin tasarlandığı bir sürü düzeneği de kapsar. Bütün bunlar kişinin ruhsal ve düşünsel açıdan çökertilmesini amaçlayan bir dizi psikolojik uygulamalarla iç içe yürütülür. Terörle sözde huzur, İşkence maşalarının zorbalığıyla, içinde bulunduğu berbat ortamdan kurtarmak için tutukluya dost elini uzatan sorgucunun yakınlık gösterisi ustalıkla yer değiştirir. Seninle babacan bir sesle, yalnızca senin iyiliğini isteyen bir insanın diliyle konuşur. Seni kullanan oportunist ve kaltaban liderlerin peşinden giderken, yaptığın hataları gösterir sana. Kendini adadığın bu mücadelenin soylu olduğunu ama bu arada senin mahvolduğunu, işinin bittiğini, hiçbir umudunun kalmadığını söyler. Peki sonra? Sonra teklifler başlar. Yurt dışında kalabilmem için parasal yardım, delil yetersizliğinden serbest bırakılacağın mahkemelere çıkarılma vesaire. Ama bir tek önemsiz şartla, işbirliği yapman şartıyla. Sadece tek bir amaç güdülür. Umarsızlığa düşüp yardım arayasın ki onlar da sana bu yardımı sunabilsin. İşbirliği yapman, ihanet etmen şartıyla elbette. Cumhurbaşkanının ziyareti. Aradan epeyce bir zaman, şöyle 15 gün geçmişti ki bir sabah kahvaltımı verdikten sonra gelip kapımı açtılar. Gelenler Üsteğmen Castillo ve aralarında iki yabancının da bulunduğu başka kişilerdi. Yabancıların CIA'den olduklarını tahmin ettim çünkü içlerinden biri Gringo'ya benziyordu. Gringo, Latin Amerika'da Kuzey Amerikalı erkeklere gringo denir, çevrenin notu. tuhaf bir aksanı vardı, öbürü esmerdi. Benimle konuşurlarken Guatemala'dan gelmiş olduklarını anladım. Binbaşı Alvarado Godinez ve başkaları eşlik etmişti onlara. Birkaç gün önce bilgi sağladıkları Guatemala gerilla örgütleri hakkında sorgulamak için gelmişlerdi yanıma. Mireya ile Felix'i de görmek istediklerini söylüyorlardı adamlar. Bunun hiç Guatemala'da bulunmayışı ne kötü, yoksa onu da götürürdük beraberimizde. Godinez, El Salvador'un uzman birimlerinin çok iyi çalıştığını göstermek için getirmişti bu Guatemala'lıları. Ertesi gün hücrenin kapısı açıldı ve Üsteğmen Castillo belirdi. Josefina dedi, ayağa kalk, ziyaretçim var, albayım geldi, kendisi genelkurmaydandır. Adam savaş üniforması giymişti, gömleğinin göğüs ceplerinden birinin üzerinde yazılı olan adını okuyabildim. Adı Zaldana mı yoksa Zelaya mıydı? Artık iyi anımsayamıyorum, çeşitli sorular sormaya başladı. Nasılsın, ne hissediyorsun, nasıl hissediyorsun kendini, hasta filan değilsin ya. Hayır, iyiyim dedim. Demek tıp okudun öyle mi diye sormaya devam et. Evet. Kaç yaşındasın? 24. Hiç çocuğun var mı? Hayır. Castillo araya girdi. Hayır albayım, bu Mireya değil, öteki kız. Sonra gitti adam ve hücrenin kapısını yine kapattılar. Faşist kliğin her düzey ve rütbesiyle halkı ezerken elini nasıl kana buladığını göstermek için genelkurmay üyesi bir albayın ziyareti yetmiyormuş gibi bir görüşmeci daha geldi. Üstelik bu gelen bayağı şaşırttı beni. 2-3 gün sonra bir sabah gelip kapımı açtılar. Castillo iki askerle hücreye girdi. Josefina, sayın cumhurbaşkanım seni görmeye geldi. Sen onu göremeyeceksin çünkü sorgu odasına yerleştirilmiş bir aynanın arkasından konuşacak seninle. İki yanlı bir ayna bu. Saçlarını düzelt biraz. Kelepçelerini gözden geçirin. Hepsi tamam mı? Git hadi, gözlerindeki bantı alın. Sorguların yapıldığı odaya gittik. İçeri gir ve aynanın karşısına geç. Kimse gelmedi benimle. Hepsi kapının eşiğinde kaldı. Yalnızca bir yazı masasıyla iki sandalye bulunan odanın genişliği yaklaşık 4 metrekareydi. Duvarların birinde büyüklüğü 1 metrekareyi bile bulmayan bir ayna asılıydı. Bu aynanın karşısında bir dakika kadar başım eğik bir şekilde durdum. Sonra birisi gel artık dedi. Çoktan gitti o. Yeniden hücreme doğru yürümeye koyulduk. Yarı yolda Castillo birden durdu ve gözlerini bağlayın dedi ve albayım az sonra gelecek. Hücreme giden koridor aynı zamanda ikinci kata inilen bir merdivene de gidiyordu. Albay aralarında herhalde ulusal muhafızların müdürü Alverenga'nın da bulunduğu öteki subaylarla birlikte aynanın gerisinde beni izledikten sonra bu merdivene doğru yürürken bir asker önüme dikildi ve onları göremedim. Sadece uzaklaştıklarını duyabiliyordum.